إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, En'am suresinde Allah Azze ve Celle kafirlerin haram kıldıklarının yanlış olduğunu, haramların, helallerin Allah tarafından tayin edileceğini belirtmiş ve peygamberine hitaben de ki onlara, gelin size nelerin haram edildiğini bildireyim. Gelin kendi kafanıza göre haramlar, helaller tayin etmeyin. Helalleri ve haramları Allah ve Resulü tayin eder. Gelin size nelerin haram olduğunu bildireyim. Bu ayette ve bundan sonraki ayetlerde, bu üç ayette Allah Azze ve Celle 10 hüküm bildirmiştir. İbn Abbas'tan gelen bir rivayete göre de buradaki hükümler bütün Allah'ın göndermiş olduğu bütün kitaplarda aynı şekilde olan hükümlerdir. Ve bunlarda bir nesih söz konusu olmamıştır. Hükümleri kaldırılmamıştır. Yani Tevrat'ta da aynı hükümler vardı, Zebur'da da, İncil'de de. Ama insanlar daha sonra bunları değiştirdiler. Allah Azze ve Celle burada bu ayette, en son geçen de ele almış olduğumuz ayette o 10 hükmün 5 tanesini izah etmiş idi. Onlardan ilki Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmamak, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaktır. Hükümlerin ilki budur. Allah Azze ve Celle'nin haram kıldığı şeylerden ilki budur. Çünkü bütün haramlar bundan çıkacaktır. Eğer bu meselede hataya düşecek olursa insanlar, Allah'ın yerine başkalarını koyacak olurlarsa, kula kulluk yapacak olurlarsa, insanları kanun koyma makamına getirecek olurlarsa, onlara Allah'a verdikleri yetkiyi verecek olurlarsa, o takdirde insanoğlu sapacaktır ve bir sürü yollara ayrılacaktır. Herkes kendi kafasından bir şeyler söyleyecektir. Onun için din öncelikle bunu haram kılar. Allah'a şirk koşmayı haram kılar. Dinin temeli budur. Ve öncelikle bütün insanlar bunun üzerinde ittifak etmelidirler. Öncelikle Yahudisi, Hristiyanı, hangi dinden olursa olsun, öncelikle insanlar bunun üzerinde ittifak etmeli, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağına dair söz vermelidirler. Allah Azze ve Celle 10 hükme başlarken öncelikle bununla başlamaktadır. Buradaki 10 hüküm Kur'an'ın hükmetmiş olduğu hükümlerden sadece birkaç tanesidir. Allah Azze ve Celle bu hükümleri bize kitabıyla bildirir ki bunları sadece konuşalım diye değil. Bunların hayatımızda tatbik edilebilmesi için. Yani Kur'an yalnızca konuşmak için gelmiş olan bir kitap değil. Ve öyle hükümler içermektedir ki bu hükümlerin bir kısmını fert olarak biz yaşayabilirsek de bir kısmını yaşamamız mümkün olmaz. Devlet olmadıktan sonra bir kısım hükümleri yaşamanız mümkün olmayacaktır. Ve bazı hükümler de vardır ki devlet olsanız dahi onları yaşamanız yine mümkün değildir. Ümmet olmadıkça bazı hükümler yaşayamayacaksınız. Allah Azze ve Celle kitabını o şekilde gönderdi. Ta ki Müslümanlar ümmet olmaktan çıkmış, devlet olmaktan çıkmış, fertler haline dönüşmüşlerse şayet, yine de dinin bir kısmı ayakta kalsın, devam etmiş olsun diye, bir damar en azından kalmış olsun, diğer damarlar kesilmiş olsa da, bir damar sağlam kalmış olsun diye dinini o şekilde gönderdi. Tek başınıza da bazı hükümler yaşamanız mümkün. Öyle gönderildi. Çünkü Allah biliyordu ki Müslümanlar ileride devleti kaybedecekler, ümmeti kaybedecekler, dini toplum olarak yaşayamayacaklar. Devlet çapında yaşayamayacaklar, dünya çapında yaşayamayacaklar. Bazen olacak ki belki mağaralara sığınacaklar, belki köylerde yaşamak zorunda kalacaklar, yalnızlaşacaklar, garipleşecekler, zayıf hale gelecekler. İşte o zaman da yine dinin bir kısmını hiç olmasa yaşayabilsinler diye Allah Azze ve Celle dinini o şekilde gönderdi. Bir kısım hükümler fertlerin de yapabileceği hükümler, bir kısım hükümler ise cemaat olmadan yapmak mümkün olmayacak olan hükümlerdir. Bir kısmı cemaat halinde de yapılamaz, devlet olmadan yaşamanız, o hükümleri yaşamanız mümkün olmaz. Bir kısmı ümmet olmadan yaşanılamaz. İşte Allah Azze ve Celle dinini o şekilde gönderdi bize. Dolayısıyla cemaat halinde olanlar fertlerden daha güzel yaşarlar İslam'ı. Fert mesela dinin %20'sini yaşayabilirse, cemaat halinde belki %40'ını yaşayabilir. Devlet olacak olurlarsa mesela %60'ını, %80'ini, belki %90'ını yaşayabilir. Ama bazı hükümler var ki ümmet olmadan onları yaşamanız mümkün olmaz. Dinin tamamını yaşayabilmeniz için, %100'ünü yaşayabilmeniz için ümmet halinde olmanız icap eder. Sadece sonuna bir misal vereyim. Allah Azze ve Celle kitabında yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar onlarla savaşın buyurur. Yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar, hakimiyet tamamen Allah'ın oluncaya kadar, düzen tamamen Allah'ın oluncaya kadar, yeryüzünde fitnenin kalmaması mümkün müdür? Yeryüzünde fitnenin kalmaması ancak belki ümmet olursanız mümkün olabilir. Hiçbir ırkın, ırk devletlerinin, ulus devletlerinin yeryüzündeki fitneyi bitirmesi mümkün olmamıştır ve olmayacaktır. Bir devlet sadece İslam'a göre idare ediliyor olsa bile, bir devletin bütün dünyada fitnenin kökünü kazıması mümkün değil. Buna ne Türklerin gücü yeter, ne Kürtlerin gücü yeter, ne Arapların gücü yeter. Bütün dünyayı Allah Azze ve Celle hedef olarak göstermiştir Müslümanlara. Madem ki bütün dünya Müslümanlara görev olarak veriliyor, yeryüzünün hiçbir mekanında fitne kalmayacak deniliyor, o durum hasıl oluncaya kadar mücadele emri veriliyorsa, bu ancak ümmet olmakla mümkündür. Demek Allah Azze ve Celle'nin emirlerinden bazısını ancak ümmet olduğunuz zaman başarabileceksiniz. Dolayısıyla bu hükümler bize Müslümanların bir arada olması gerektiğini öğreten hükümlerdir. Aksi halde bu hükümleri yaşamanız mümkün olmayacaktır. O hükümlerin ilki bir kere hayatınızın hiçbir alanında, gerek itikat alanında gerek amel ameli meselelerde, hiçbir alanda Allah'a hiçbir kimseye ortak koşmayacaksınız. Allah'ı hiçbir insanın makamına indirmeyecek ve hiçbir insanı da Allah'ın makamına çıkartmayacaksınız. Şirkin hiçbir çeşidine düşmeyeceksiniz. Ne açık olanlarına ve ne de gizli olanlarına. Sonra ana babaya iyiliği emretmişti Allah Azze ve Celle. 10 hükmün 5 tanesi 1. ayette, geri kalan 4 tanesi 2. ayette, son 1 tanesi de ondan sonraki ayette gelmiştir. Onun için o 10 hükmün anlaşılabilmesi için geçen dersimizde temas etmiş olduğum o 5 hükme kısaca temas ediyorum. Allah Azze ve Celle öncelikle hiçbir şeye şirk koşulma, Allah'a hiçbir şeyin ortak koşulmamasını emretmişti. Çünkü bütün günahlar bundan sonra gelecektir. Bir kez insan en büyük günah olan şirki işlediği zaman artık diğer günahlar ona kolay gelecektir. Bir insan şirke düşüyorsa o takdirde bütün günahları işleyebilir artık. Allah Azze ve Celle ondan sonra ana babaya iyilik yapılmasını emretmişti. Ana babaya iyilik hususunda İbn Mesud'dan gelen bir rivayette peygamberimize sormuştu. Ya Resulallah dedi, Allah katında en sevimli amel hangisidir? Allah Resulü buyurdu ki vaktinde kılınan namazdır. Sonra hangisidir diye sorduğu zaman Efendimiz buyurdu ki ana babaya iyilik etmektir. Demek ki Allah Azze ve Celle'ye itaatten sonra, Allah'a itaatten sonra, ona kulluktan, ona ibadetten sonra ana babaya iyilik gelmektedir. Ve Allah Azze ve Celle bu şekilde müminleri terbiye ederek İslam medeniyetinde ananın babanın sokağa atılmamasını temin etmiş olmaktadır. Daha evvel de ifade ettiğim gibi İslam medeniyetinde huzur evleri, adı huzur evi olan, hakikatte huzursuzluk evi olan o evler hiçbir zaman olmamıştır. Bizim medeniyetimizin hakim olduğu asırlarda analar babalar sokağa atılmadı çünkü Allah'a şirk koşulmuyordu. Allah'a şirk koşulan memleketlerde eninde sonunda ana baba da sokağa atılacaktır. Diğer günahlar da peşi sıra gelecektir. Çünkü insanlar artık Allah'a değil insanlara itaat etmektedirler. Artık kurallarını, kriterlerini, kanunlarını Allah'tan değil, ideolojilerden, şundan bundan almaktadırlar. İşte ondan ötürüdür ki bu günah işlendiği zaman gerisi kendiliğinden gelir. İşte onun için bizim medeniyetimize bakın, şöyle bir tarihimize. Bizim medeniyetimizde Allah'a şirk koşulmadığı için, Allah'ın otoritesi kabul edildiği için, Allah'ın dediği olacak denildiği için, onun dediği şekilde bir medeniyet meydana getirildiği için, mesela bizim medeniyetimizde şirk olmadı. Bizim medeniyetimizde ateizm olmadı. Bizim medeniyetimizin hakim olduğu zamanlarda kapitalizm gibi, sosyalizm gibi ideolojiler ortaya çıkmadı. Ne zaman ki bizim medeniyetimiz çöktü, 18. asrın sonlarında, 19. asrın başlarında yavaş yavaş bu ideolojiler ortaya çıkmaya başladı. Meydanı boş bulan ideolojiler ortaya çıkmaya başladı. Bizim medeniyetimizin hakim olduğu asırlarda bunlar yoktu. Allah Azze ve Celle'nin haram dediği şeyler onlara uyulduğu için bu gibi sorunlar da ortaya çıkmıyordu. Daha sonra bütün hükümler ortaya konulduğu zaman daha iyi anlaşılacak. Bu hükümler neden ortaya konuldu? Bu hükümler nasıl bir medeniyeti hedefliyor? Bu hükümlere dikkatle bakıldığı zaman Allah Azze ve Celle'nin istediği medeniyetin nasıl bir medeniyet olduğunu anlayabileceğiz. Anne babaya iyilikten sonra Allah Azze ve Celle evlatlarınızı öldürmeyin buyurmuş idi. Fakirlikten dolayı evlatlarınızı öldürmeyin. Yahut da İsra suresinde buyurulduğu gibi fakirlik korkusuyla da olsa evlatlarınızı öldürmeyin. Bu hükümlere dikkatle bakıldığı zaman Allah Azze ve Celle'nin göndermiş olduğu bu din 5 şeyi korumak için gelmiştir ve bu hükümler her birisi o şeylerden birini veya ikisini veya üçünü veya tamamını korumaktadır. Allah'ın dini korumak için geldi. aklı, malı, canı ve nesli korumak için geldi. Dolayısıyla dinin bütün hükümlerini ele alırken bu şekilde ele almalıyız. Din, dini korumak, aklı korumak, malı korumak, canı korumak ve nesli korumak için geldi. Mesela burada söylenen birinci hüküm, Allah'a hiçbir şey şirk koşmayın, ona ortak koşmayın. Bu dini korumak için geldi. Mesela ana babaya iyilik edin, ananıza babanıza öf bile demeyin. Bu aynı zamanda bu hem canı korumak için, ana babanın canını korumak için, hem de insanların daha sonra gelecek olan nesilleri korumak için. Anasına babasına hürmetsiz olan nesiller elbette ki kötü nesil sayılacaktır. Dolayısıyla ana babaya iyiliği emreden bu ayet, aynı zamanda nesli de korumayı hedefleyen bir ayettir. Allah Azze ve Celle daha sonra evlatlarınızı öldürmeyin, kürtaj yapmayın. Cahiliye Arabı çocuğunun diri diri toprağa gömerken siz de bugün modern yollarla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de rızkınızı biz veriyoruz, onlarınkini de biz veriyoruz buyuruyor. Böylece canı korumayı hedefliyor bu ayet. Allah Azze ve Celle çocuklarınızı öldürmeyin derken Allah'ın canları koruduğunu görüyoruz. Ve aynı zamanda gelecek nesilleri de koruduğunu görüyoruz. Demek ki her bir hüküm bu, bunlardan birisini korumak için veya ikisini veya üçünü hatta beşini birden korumak için gelmiş olan hükümlerdir. Evlatlarınızı bu şekilde öldürmeyin. Ve sonra fuhşiyatın her çeşidinden uzak durun, onlara yaklaşmayın. Allah Azze ve Celle'nin burada kastettiği özellikle zina. Zina öldürmekle birlikte zikrediliyor. Evlatlarınızı öldürmeyin dedikten sonra zinaya da, zinanın değişik şekillerine de yaklaşmayın buyuruluyor. Yani ey insanlar, kadınlarla erkeklerle, kadınların erkeklerle bir arada olması, kadınların süslenip püslenip sokaklara çıkmaları, kadınların güzel kokular sürmeleri, yüzlerine, oralarına, buralarına renkli bir takım makyajlar yapmaları, bu şekilde ortaya çıkmaları, moda evlerinin üretmiş olduğu ahlaksızlık sayılabilecek olan o elbise modelleri, bunların hepsi bu ayet tarafından reddedilmektedir ve haram kılınmaktadır. Allah Azze ve Celle burada وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا demiyor bu ayet. Öyle bir ayet de var Kur'an'da ama burada fuhşiyatın her çeşidini anlatmak için el fevahiş kelimesi kullanılıyor. Fuhşiyatın hiçbir çeşidi, yani hayasızlık sayılabilecek olan her çeşit şey, kadının kırıta kırıta yollarda yürümesine varana kadar, hiçbir zaruret olmadan, ihtiyaç olmadan kadın erkeğin bir arada bulunmasına varana kadar bütün bu çeşit şeylerden uzak durulması emrediliyor. Demek ki bütün bunların hepsi zinaya götürebilir. Birini götürmezse diğerini götürebilir. Allah Azze ve Celle öyle bir din gönderiyor ki bu din koruyucu hekimlik gibi. Nasıl ki mesela bir insan hasta olduktan sonra onu iyileştirmeye çalışmak çok akıllıca bir yol değildir. Ondan daha akıllıca olanı o insan hasta olmasını engellemektir. Mikropları öldürmektir. Koruyucu önlemler almaktır. O koruyucu önlemleri almayıp da ondan sonra hastalanmış olanları iyileştirmeye çalışmak pahalı bir yöntemdir. İşte nasıl ki en güzel hekimlik koruyucu hekimlik ise Allah Azze ve Celle de burada koruyucu bir hüküm getiriyor. İnsanların imanını koruyucu, gelecek nesilleri koruyucu, insanın namusunu, şerefini koruyucu olan bir hüküm getiriyor. Ve fuhşiyatın hiçbir çeşidine yaklaşmayın. Harama bakmak da onlardan biri. O yüzden Peygamberimiz, istemeden bir kadına bakacak olursan o bakışa ikinci bakışı ekleme buyurmuştu Hazreti Ali'ye. O bakışa ikinci bakışı ekleme. Birinci bakıştan dolayı istemeden baktıysan eğer ondan mesul değilsin. Fakat ikinci kez bakacak olursan işte ondan mesulsün. Bu şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlara kendilerini korumanın yöntemini öğretiyordu. Baktıktan sonra insanın kendini koruması mümkün olmayacaktır.
bakan adam eninde sonunda bir gün harama düşecektir. Fahişenin kapısına gidebilecektir. İşte onun için Allah Azze ve Celle ona yaklaşmayın buyurur. Fuhşiyatı yapmayın demiyor, fuhşiyata yaklaşmayın. Yani yaklaşırsanız sizi yakar. Eninde sonunda bir gün nefsinize mağlup olursunuz. Ve işte o zaman kaybedersiniz. Eyvah dersiniz. İş işten geçer. 5 dakikalık bir zevk için ahiretinizi berbat edebilirsiniz. Halbuki başkalarının namusunu da kendi namusun gibi bilmeliydin. Ama yaklaşacak olursan öyle göremezsin. Komşunun karısını kendi namusun gibi bilmeliydin. İbn-i Mesud'dan gelen rivayete göre Allah Resulü'ne İbn-i Mesud sormuştu. Ya Resulallah, en büyük günah hangisi Efendimiz? Şirktir dedi. Seni yarattığı halde Allah'a ortak koşman. Sonra hangisi ya Resulallah diye sorduğunda, Allah'ın sana vermiş olduğu evladı öldürmen, onun rızkını Allah vereceği halde fakirlikten dolayı onu öldürmen. Sonra hangisidir ya Resulallah? Komşunun karısıyla zina etmen. Eğer onunla sık sık görüşecek olursan yanlış bir şekilde, tenhada özellikle yanlış bakışlarla bakacak olursan, görüşecek olursan, bir sınır koymayacak olursan, adeta erkekle görüşüyor gibi rahat davranacak olursan, bunun sonucunda, harama yaklaşmanın sonucunda eninde sonunda oraya düşeceksin. Bir gün gelecek ve zayıf olduğun bir anaya denk gelecek ve işte o zaman kaybedeceksin. Süleyman adında bir zat vardı, Selefi Salihinden bir zat. Bir kadın ona göz koymuştu. Kervanda gidiyorlardı. Yakışıklı birisiydi bu zat. Kadın ona göz koymuştu. Ve kervan bir yerde mola vermişti. Herkes kendi çadırında istirahatteyken, bu şahıs da kendi çadırındaydı. Yanında da bir arkadaşı vardı. Arkadaşı müsaade istedi, bir iş için dışarıya çıktı. Kadın da tam aradığı fırsatı bulmuş oldu. Hemen geldi, uzun boylu bir kadındı. Güzel bir kadındı. Fakat haram isteyen bir kadındı. Geldi ve o erkeği, o zatı harama teşvik etti. O zat o kadar muttaki bir insandı ki, kendisinin Allah tarafından görüldüğünü anlamış olan, murakabe makamına ermiş olan bir zattı. Seni dedi bana şeytan gönderdi. Bağırıyordu, ağlıyordu ve bir taraftan da bağırıyordu. Seni bana şeytan gönderdi diyordu. Kadın şaşırdı, korktu ve bütün millet başına toplanacak diye hemen oradan kaçıverdi. O zat ağlamaya devam ederken arkadaşı geldi. Ne oldu dedi sana, bir şey mi oldu, neden ağlıyorsun? Başından geçen olayı anlattı. O zaman arkadaşı da ağlamaya başladı. O zaman o Süleyman denilen zat ona sordu, sen neden ağlıyorsun? Olay benim başımdan geçti, sana ne oluyor? O zaman arkadaşı demişti ki kendine, ben de kendi halime ağlıyorum. Vallahi eğer senin yerinde ben olsaydım kendime hakim olamazdım. İşte ben de kendime ağlıyorum. Herkesin iradesi bir değil. İşte o yüzden Allah Azze ve Celle el fevahişe, yani o fuhşiyatın çeşitli şekillerine yaklaşmayın. Kırıta kırıta gezen kadınlara bakmayın. Gözünüzü haramdan korumazsanız kendinizi haramdan koruyamazsınız. Eninde sonunda o noktaya gelirsiniz. O kadınların kokularını burnunuzun çekmemesi için, tahrik olmamak için gerekirse nefes bile almayın. Yaklaşmayın. Onların kokularını alacak olursanız bir gün gelip onların peşinden gidenlerden olabilirsiniz. İşte Allah Azze ve Celle koruyucu hekimlik gibi koruyucu bir hüküm getiriyor. Sonunda insanlar harama bakacak, harama yaklaşacak olurlarsa eninde sonunda düşeceklerdir. Bu şekilde Allah Azze ve Celle uzak durun diyor. Uzak durursanız ancak bu günahlardan kendinizi koruyabilirsiniz. Yaklaşırsanız sizi yakar. Erkeğin üzerinde kadının ciddi bir tesiri var. Bunu kim inkar edebilir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurmuyor mu? Siz bana iki şeyi garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim. İki sakalınızın arasını, ağzınızı bana garanti edin. Yediğinizi, içtiğinizi ve konuştuklarınızı bana garanti edin. Bir de iki bacağınızın arasını bana garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim. Yani bu kadar zordur demek istiyordu. Yani insanların cehenneme girmesinde en önemli sebep bu ikisi. Hazreti Ebu Bekir Sıddık gibi niceleri dilini tutmuş çekiyorlardı. Ne yapıyorsun diye sorulduğu zaman, her çektiğim bundan değil midir diyordu. Evet, Ebu Bekir Sıddık gibiler diline de sahiptiler, beline de sahiptiler. Ama onlar bile bu şekilde kendilerinden korkuyorlardı. Allah Azze ve Celle ya konuştuklarımdan bazılarından beni hesaba çekerse, Allah Azze ve Celle bu şekilde Müslümanların ve bütün insanların harama yaklaşmamalarını emrediyor. Yaklaşacak olurlarsa bir gün mutlaka harama düşeceklerdir. Çünkü insanın zafiyeti var. Erkeğin kadına karşı zafiyeti çoktur. Kadının da erkeğe karşı zafiyeti var. O yüzden İslam bunların arasına perde çekiyor. Bunların bir mecburiyet olmadıkça keyfi olarak konuşmalarına müsaade etmiyor. Bunların bir arada çalışmalarına, bir arada mektepte okumalarına müsaade etmiyor. İslam toplumunun bunlara dikkat etmesini istiyor. Sonuçta bunlar harama düşebilirler diye Allah Azze ve Celle onları haramdan muhafaza etmek istiyor. Bir devlette eğer cenneti kazanmak kolay ise o devlet İslam devleti sayılabilir. Bir devlette cehennemi kazanmak kolay ise, bir devlet harama teşvik ediyor ise o devlet İslam devleti olamaz. İşte Allah Azze ve Celle harama yaklaşmayın derken insan fıtratına temas ediyor. İnsanın zayıf olduğu noktaya temas ediyor. Ve Allah'ın haram kılmış olduğu hiçbir cana da kıymayın. Bu şekilde fuhşiyattan bizi uzak tutarken Allah Azze ve Celle nesli muhafaza etmiş oluyor. Aynı zamanda canı da muhafaza ediyor. Çünkü insanın namusu insanın canı gibidir. Hatta bundan daha da ötedir. İnsan namusuyla yaşar. Namusu gittikten sonra yaşamanın da bir manası kalmaz. İşte o yüzden namusu korumayla ilgili bu emir hem insanın canını koruyor, çünkü namus can demektir. Hem de gelecek nesilleri koruyor. Çünkü zinanın sonucunda meydana gelecek olan çocuk öldürülüyor. Ekseriyetle kürtaj yapanlar gayrimeşru olarak elde ettikleri çocukları öldürürler. Dolayısıyla bu ayet, zinadan muhafaza eden bu ayet aslında insanı cani olmaktan, katil olmaktan, çocuğuna kürtaj yapma gibi bir günaha girmekten de muhafaza ediyor. Gelecek nesilleri de korumuş oluyor. Bu ayet demek ki birkaç şeyi birden koruyor. Sonra Allah Azze ve Celle nefsi öldürmeyin. Bir haklı sebep olmadan Allah katında geçerli olacak olan bir sebep olmaksızın kimsenin canına kıymayın. Bu şekilde Allah canı muhafaza ediyor. Ve ondan sonra Allah Azze ve Celle buyuruyor ki bu beş hükmü belirttikten sonra ذَٰلُكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ İşte Allah size bütün bunları emrediyor. Ta ki akledesiniz diye. Bunlara uymak suretiyle aklı muhafaza edesiniz diye. Çünkü bunlara uymadığınız takdirde aklı muhafaza edemeyeceksiniz. Aklın dediğini yapamayacaksınız. Allah'a itaati öğrenmediğiniz müddetçe, kutsi kaynağa itaati öğrenmediğiniz müddetçe aklın dediğini yapamayacaksınız. Bu şekilde Kur'an şunu demiş oluyor. Bu hükümlere itaat edenler aklı muhafaza etmiş olurlar. Bu hükümlere itaat edenler toplumun aklını da muhafaza etmiş olurlar. Bilime itaat, bilime de uymuş olurlar. Bu hükümlere itaat etmeyenler bilimin dediğini de yapmamış olurlar. Bilim de zaten bütün bunların kötü olduğunu söyler. Dolayısıyla akla uyacağız diyenler bilime uyacağız diyenler, artık bizim vahye ihtiyacımız kalmamıştır. Allah'ın dinine ihtiyacımız yoktur. Gökten gelene ihtiyacımız yoktur diyenler, işte Allah Azze ve Celle onlara diyor ki, siz hiçbir zaman bu hükümlere uymadığınız müddetçe aklı korunmuş olmayacaksınız. Bu hükümlere uymadığınız müddetçe aklı korunmuş sayılamazsınız. İşte öyle değil mi şu anda dünyada? Bu hükümlere uyulmayan devletlerde, Allah'a şirk koşulan devletlerde, Allah'ın dediği olmaz bizim dediğimiz olur denilen devletlerde, şu anda bütün bu günahlar işleniyor ve bu günahlar işlendiğinden dolayı da aklın da dediği yapılmıyor. Nefsin ve şeytanın dediği yapılıyor. Akıl faizin kötü olduğunu söyler. Zenginin çalışarak para kazanmasını söyler. Parayla para kazanmanın doğru olmadığını, zor duruma düşmüş bir insana borç vermek suretiyle onun kanını emmenin insanlık olmadığını söyler. Akıl bunu söylemiyor mu? Faizin alçaklık olduğunu söylemiyor mu? Zenginin bu yolla fakirin kanını emmesinin doğru olmadığını akıl da söylemiyor mu? Peki bu devletlerde neden faize müsaade ediliyor? Madem ki aklın dediği yapılacaktı, madem ki dini rafa kaldırmışlardı, akla göre davranacaklardı, neden mesela içkinin fabrikasını kuruyorlar? Neden sigaranın fabrikasını kuruyorlar? Neden mesela insanların ahlakını bozduklarını bildikleri halde o fuhuş evlerini açıyorlar? Neden o moda evleri, ahlakı bozan moda evlerine müsaade ediyorlar? Neden birçok yuvanın yıkılmasına, erkeklerin karılarından uzaklaşmalarına, ailelerin yıkılmalarına sebep olan o kılık kıyafete, neden o ahlaksızlıklara müsaade ediyorlar? Onlara bunları akıl mı emrediyor yoksa şeytan mı? Akıl içkinin kötü olduğunu söylüyor. Neden imal edip satıyorlar? İşte Kur'an buyurur ki, ta ki akledesiniz, bu hükümlere uyun ki, ta ki akletmiş olasınız, aklın dediğini yapmış olasınız. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَت۪يمِ Ve yetimin de malına yaklaşmayın ey Müslümanlar. Yetimin malına yaklaşmayın. Allah Azze ve Celle özellikle yetimden bahsediyor. Çünkü cahiliye Arabı yetimin malını yerdi. Allah'a şirk koşunca tabi artık bütün günahlar kolay geliyor insana. En büyük günahı işledikten sonra bunlar küçük kalıyor artık onun yanında. O gün yetimin malını el sürmek adeti yaygınlaşmıştı. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de yetimlerden sürekli bahsedilir. Hatta Vedduha suresinde de فَاَمَّ الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرْ Ey Resulüm yetim, sen de yetimdin, hatırla o günleri. Hatırla o günleri, yetimi horlama, yetimi azarlama. Yetimin başını okşa. Allah Azze ve Celle yetime iyi muamele edilmesini o zaman da emretmişti. Ta Mekke'nin ilk zamanlarında nazil olan Vedduha suresinde de ve Allah Azze ve Celle hor görülen yetimi peygamber yapmak suretiyle, peygamberini o yetimlerden birinden seçmek suretiyle Allah katındaki yetimin kıymetini göstermek istedi aynı zamanda. İşte burada buyuruyor ki yetimin malına yaklaşmayın. Nasıl ki fuhşiyata yaklaşmayın buyurulmuştu. Burada şimdi yetimin malına yaklaşmayın buyuruluyor. Nasıl ki zinaya yaklaşmayın buyurulmuştu. Çünkü yaklaşırsanız eninde sonunda zinaya düşersiniz. Aynı şekilde burada da yetimin malına da yaklaşırsanız eninde sonunda hepsini yemeye başlarsınız. Bir başlarsanız gerisi gelir yani. Çünkü çocuktur, korumasızdır, eğer onun malını bir defa yemeye başlarsanız artık ondan sonra kendinizi koruyamazsınız. Nasılsa hazır maldır, çalışmadan onunla geçinmeye başlarsınız. O yüzden yaklaşmayın bile. Bu ayetler geldiği zaman Müslümanlar çok korkmuşlardı. Ve Nisa suresinde de buna benzer bir ayet geldi. Yetim malını yemekten men etti. O zaman Müslümanlar, yetimlere bakan Müslümanlar, evi içerisinde bir yetim olanlar, mesela kardeşinin çocuğu gibi bir yetime bakanlar, Onlar korkularından artık yemeklerini ayırmışlardı. Fakat bu onlara çok zor geldi. Yetimlerin mallarından onlara yemek veriyorlardı. Eğer çocuk onu yiyemediyse, bitiremediyse o zaman kalıyor ve bozuluyordu. Bu durum onlara zor gelince peygamberimize müracaat etmişlerdi. Ne olacak bu durum ya Resulallah dediler. Biz yetimlere bakıyoruz ama aynı evde yaşıyoruz. İcabında onların malları da bizim malımıza bazen karıştığı da oluyor. İhtiyacımız olduğu zaman onlarınkinden aldığımız da oluyor. O zaman nasıl olacak ya Resulallah? İşte Allah Azze ve Celle o zaman bu ayetlerini göndermişti. وَلَا تَقْرَبُوا مَا لَلْيَتِيمِ Yetimin malına yaklaşmayın ama اِلَّا بِالَّتِ هِيَ اَحْسَنْ En güzel şeklin dışında yaklaşmayın. Yani güzel bir şekilde bazen makul bir şekilde yaklaşabilirsiniz. Onlara yaptığınız masrafa bedel olarak ufak tefek siz de onların mallarından eğer alacak olursanız onların mallarını yeme şeklinde değil. Fakat yaptığınız masraflara karşılık ufak tefek bir takım şeyler sizden ona geçse, ondan size geçmiş olsa birkaç lokma, birkaç ufak tefek şey bunlardan bir şey olmaz. Güzel bir şekilde, makul bir şekilde olmak şartıyla. İşte o zaman Müslümanlar yeniden onlarla beraber yemek yemeye başladılar. O zaman Allah Azze ve Celle'nin bu müsaadesi sonucunda yeniden onlarla beraber yemek yediler. Aynı sofraya oturdular. Hatta yebluğa eşudde, o yetimler ta ki rüştlerine erinceye kadar onların mallarına yaklaşmayın, onların mallarını muhafaza edin. En güzel şeklin dışında onların malına yaklaşmayın. En güzel şekil onların mallarını korumak. En güzel şekil onlar reşit oldukları zaman onların mallarını onlara teslim etmek. Hem de şahitlerin huzurunda onların malını onlara teslim etmek. Bir yetime bakmak zorunda kalırsanız, yetime babasından anasından miras düştüyse, onun ne kadar olduğuna dair insanları şahit edin. Ne kadar malı olduğunu insanlar, akrabalarınız bilsinler. Ve sonra onlar büyüdüğü zaman mallarını teslim ederken de şahit tutun. Ta ki insanlar onların mallarını yemediğinizi bilsinler. En güzel şekil işte bu. Onların mallarını onlar büyüyene kadar muhafaza etmek. Bir görüşe göre bali oluncaya kadar. Yani onlar buluğa erinceye kadar. Yani kız çocuğu hayız oluncaya kadar. Yahut oğlan çocuğu ise ihtilam oluncaya kadar. Kız çocuğu ise mesela hamile olacak yaşa gelinceye kadar. Yahut oğlan çocuğu ise karısını hamile bırakabilecek yaşa gelinceye kadar. Bir görüş böyle, ikinci bir görüşe göre ise reşit oluncaya kadar. İmam-ı Azam'a göre 25 yaşına gelinceye kadar yani. Bir görüş ise 30 yaş olduğunu söyler. 40 yaş diyenler de olmuştur ama onlar zayıf görüşler. Bir insan 25 yaşına gelince artık hesabını kitabını yapmayı öğrenir. Kârını zararını öğrenir. İşte o zaman reşit olmuş demektir ve artık onun malını ona teslim etmenin vakti gelmiş demektir. Allah Azze ve Celle bu şekilde yetimlerin mallarını onlara ne zaman teslim etmemiz gerektiğini öğretiyor. Demek ki yaklaşık olarak 15 yaş ile 25 yaş arasında çocukluktan çıktığı ortaya çıktığı zaman artık karını zararını anlayabilecek yaşa geldiği anlaşıldığı zaman kimi 20 yaşında o düzeye gelir, kimi 25 yaşında o düzeye gelebilir. İşte o zamana kadar onların mallarını muhafaza edin. Allah Azze ve Celle bu ayetiyle de daha evvel ifade ettiğim dinin korumak için geldiği o 5 şeyden birisini de burada ifade etmiş oluyor. Yetimin malını koruyun derken malı korumayı esas alıyor. Aynı zamanda gelecek nesildir yetimler. Onları da korumayı esas alıyor. Bu şekilde o yetimleri topluma kazandırmış oluyor. Yoksa o yetimler aşağılanacaktır. O yetimler hor görülecektir. Onların malları yenilecektir. Ve o yetimler büyüdükleri zaman parasız, pulsuz bir şekilde büyüyecekler. Ve o zaman topluma bir yara haline gelecekler. Her türlü kötü yola gidebileceklerdir. Allah Azze ve Celle yetimin malını korurken, koruyun diye emrederken, aslında hem onların canını korumuş oluyor, hem onların malını korumuş oluyor, hem gelecek nesilleri korumuş oluyor ve o yetimleri topluma kazandırmış oluyor. Aksi halde o yetimler ileride anarşist olacak, hırsız olacak, eroinman olacak, mafya olacak, her şey olabilecektir. Allah Azze ve Celle bu şekilde yetimlerin korunmasını emreder. Ve afu'l keyle vel mizane bil kıst. Ve aynı zamanda keyli ve mizanı da doğru bir şekilde adaletle tutun. Adaletle yerine getirin, ölçüyü tartayım. Hiçbir şekilde ölçüde ve tartıda hile yapmayın. Mutaffifin suresinde de buyuruluyor aynı şekilde. O ölçüde tartıda hile yapanlara yazıklar olsun ve eyl olsun onlara. Onlar kendileri ölçerken, kendilerine mal alırken tam ölçmek isterler. Tablacıdan bir şey alırken, manavdan bir şey alırken tam ölçerler. Tam olmasını isterler. Ama kendileri bir şeyle birine bir şey satıyorlarsa ölçerken o zaman eksik ölçerler. Yazıklar olsun onlara. İşte burada Kur'an-ı Kerim aynı noktaya temas eder. Adaletle ölçüyü ve tartıyı yerine getirin. Adaletle yerine getirin. Tam ölçün. Tartılarınız sağlam olsun. Ve ölçerken de tam ölçün. Kendinize ölçüyor gibi, başkasından satın alıyormuş gibi, satın alsaydınız nasıl ölçmesini isterdiniz? İşte aynen o şekilde ölçün. Allah Azze ve Celle bu şekilde bir misal veriyor aslında ölçüyü ve tartıyı. Siz bunu daha geniş bir şekilde anlayabilirsiniz. Mesela diyelim ki bir işçi kendisi birisinin yanında çalışırken, mesela hasta olduğu zaman 3 gün izin alacağına 10 gün izin almaya kalkarsa, bu ne demektir? Veya bir patron kendisi eğer kendisi işçi olsaydı işçiye ne kadar para verirdi? Şimdi ne kadar para veriyor acaba? Hakkını veriyor mu gerçekten? Kendisi işçi olsaydı tam ve hakkının tam verilmesini isterdi. Vaktinde verilmesini isterdi. Ama şimdi kendisi patrondur, acaba işçisinin hakkını tam veriyor mu? Acaba ölçerken tartarken tam ölçüp tartıyor mu? Sahte rapor alan işçiler, işçisinin hakkını vermeyen patronlar, bir ay hasta yatacağına 3 ay hasta yatanlar, bir ay izin alacağına 3 ay izin alanlar ve hala patronundan maaş almaya devam edenler, bu şekilde patronunu zor duruma düşürenler, işçisini zor duruma düşürenler, Allah Azze ve Celle koymuş olduğu bu hükümlerle insanları medenileştiriyor. Medeniyet kuruyor bu şekilde. Patron işçisini ezmeyecek, kendisini işçi yerine koyacak. Ben işçi olsaydım patronumun bana bu yaptığım işe karşılık ne kadar maaş vermesini isterdim diyecek. İşçi de ben patron olsaydım bana nasıl davranılmasını isterdim? İşçilerimin bana nasıl davranmasını isterdim? İşte ben de öyle davranayım diyecek. Allah Azze ve Celle bu şekilde bu hükümlerin başında itikadi bir mesele olan Allah'a şirk koşmayın meselesine girmişti. Sonra başka bir takım meselelere girdi. Şimdi ise burada ölçüye ve tartıya giriyor. İnsanların dinin bununla alakası yok zannettiği bir meseleye giriyor. İnsanlar ekseriyetle itikat ile ameli birbirinden ayırdılar. Ekseriyetle ibadetle muamelatı birbirinden ayırdılar. Bir kısım insanlar Allah'ın dininin paraya pula karışmayacağını düşündüler. Hazreti Şuayb aleyhisselama diyen kafirlerin dediği gibi. Demişlerdi ki ey Şuayb, sana dinin mi emrediyor? Sana kıldığın namaz mı emrediyor? Atalarımızın izinden gitmememizi, atalarımızın ilahlaştırdığı kimseleri ilahlaştırmamamızı ve malımız üzerinde istediğimiz gibi tasarruf edemeyeceğimizi, malımızı istediğimiz gibi yiyemeyeceğimizi senin namazın mı sana emrediyor? Evet, onun namazı bunu emrediyordu. Anlıyorlardı kafirler. Anlıyorlardı. Kafir bile anlamıştı ama hala Müslümanlar anlamıyorlar. Niceleri hala bu gerçeği anlamıyor. Allah sana ibadeti de emreder, senin para kazanmana da karışır. Allah senin evlenmene de karışır, boşanmana da karışır. Allah senin mirası taksim etmene de karışır. Allah senin parayı nereden aldığına, nereye vereceğine de karışır. Allah hayata karışır. 24 saat içerisinde ne yapıyorsan hepsine karışır. Böyle bir Allah'a inanmayan Allah'a inanmamıştır. Sadece yaratıcı bir Allah'a inanan, hayatına karışmayan bir Allah'a inanan Allah'a inanmamıştır. Senin kılık kıyafetine de karışır. Parayı nereden aldığına, nasıl harcayacağına da karışır. Kur'an israf etme der. Aynı zamanda cimrilik de etme der. Kur'an ikisinin ortasında bir yolu emreder, senin paranı nasıl harcayacağına da karışır. Demek ki din budur. 24 saat içerisinde ne varsa hayatınızda hepsine karışır. Burada Allah Azze ve Celle bu şekilde maddi bir meseleye girmek suretiyle, ölçüyle tartıyla ilgili bir meseleye girmek suretiyle demek istiyor ki Allah hayatınızdaki her şeye karışır. Ölçüye de tartıya da karışır. Böyle inanmayanlar dini anlamamışlardır. Nice insanlar var ki abdestin sünnetlerini bile o kadar büyütür ki mesela. Mekruhları o kadar büyütür ki bazen dinin tafsilatına dair bir takım mevzularında kılık kırk yararcasına üzerinde durur. Nice hocalar vardır ki o mesele üzerinde çok durur. Bazen kılık kırk yaracak kadar üzerinde dururlar. Bir mekruhtur halbuki sadece, yahut da bir müstehaptır sadece, ama onun üzerinde o kadar dururlar. Fakat şirk meselesine gelince üzerinde durmazlar. Halbuki en büyük günah şirktir. İnsanların insanlara kul olması, Allah'ın dünyasında insanları Allah makamına çıkartıp yetkileri Allah'tan alıp insanlara vermeleri ve insanlara bunları öğretmeleri gerekirken, hayatımıza karışan bir Allah anlayışını vermeleri gerekirken, parayı kazanmanıza da Allah karışır, harcamanıza da, buna varana kadar Allah'ı hayatımıza hakim olan bir Allah olarak öğretmeleri gerekirken, bunu böyle öğretmeyip çok daha tafsilata dair olan bir takım mevzuları üzerinde duranlar, güya dinde hassasiyet gösterenler, güya bir mekruh üzerinde 40 saat konuşanlar, bütün cuma vaazlarında bunun üzerinde duranlar, mekruhlar veya müstehaplar üzerinde duranlar, en önemli meselelerden olan Allah'tan başka bir ilahın olmaması, Allah'tan başka bir otoritenin olmaması ve Allah'ın hayatımızın her alanına karışan bir Allah olduğu gerçeği üzerinde neden durmazlar? Demek ki dinin önemli kısımlarının hala farkında değiller. Reşit olamamışlar. Önemlinin farkına varamayanlar, önemsizleri önemli gibi görenler, önemli şeyler önemsiz gibi görenler, reşit değildirler. Kaç yaşına gelirlerse gelsinler. Zamanında İran'a domates ilk defa geldiği zaman, bazı kimseler domatesin vatanı Müslüman memleketleri olmadığı için Hristiyan dünyasından geldiği için gavur meyvesi adını koymuşlardı. Ona gavur meyvesi diyorlardı. Bir yaşlı adam vardı, bir hacı, çocuğu her günahı işliyordu. Namaz kılmazdı, içki kumar her şey vardı. Hacı onun her yaptığına sabrediyordu. Sabır diyordu. Çocuk eninde sonunda evinde de alem yapmaya başladı. Kız arkadaşlarını bile artık eve davet etmeye başladı. Artık dışarıda yapmış olduğu günahları evin içinde yapmaya başladı. Adam buna da sabır dedi ve ona da sabretti. Bir gün o çocuk çarşıdan 2 kilo domates alıp eve getirmişti. Artık buna sabredemem dedi Hacı Efendi. Artık şunu yaptın sabrettim, bunu yaptın sabrettim. Artık buna da sabredemem dedi. 60-70 yaşına gelmiş ama reşit olamamış olan adam. Önemli olanla önemsiz olanın farkını anlayamamış olan adam. İçkinin, kumarın, zinanın ne olduğunu, Allah katında bunların ne kadar büyük günah olduğunu anlayamamış. Domatesin ise Allah tarafından yaratılan bir varlık olduğunu anlayamamış. Gavur meyvesi olmadığını, Allah'ın bir yaratığı olduğunu anlayamamış olan, reşit olmayan adam, sabretmemesi gereken yerde sabreden, sabretmesi gereken yerde sabretmeyen adam, çocuk olan adam, işte toplumları bu hale getirdiler. Reşit olmayan toplumlar meydana getirdiler. Önemliyi anlamayan, önemsizi anlamayan, önemsiz meseleler üzerinde duran, önemli mesele üzerinde durmayan adamlar, hatta hocalar meydana geldi. وَاَفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ Hem keyli hem mizanı, ölçüyü ve tartıyı adaletle yerine getirin. لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا Buna rağmen biz, insanın gücünün üzerinde bir şey insana teklif etmeyiz. Yani siz elinizden geldiği kadar adaleti yerine getirmeye çalıştığınız halde, ölçüde, tartıda adaleti yerine getirmeye çalışırken buna rağmen bir hata yapacak olursanız, bilmeden bir haksızlık yapacak olursanız birine, Allah Azze ve Celle onu bağışlayacaktır. Çünkü biz insanlara gücünün üzerinde yük yüklemiyoruz buyuruyor. وَاِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا Ve konuştuğunuz zaman da doğru konuşun. Yalan söylemeyin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Müslüman her günahı işleyebilir ama 2 günah hariç. 2 günahtan uzak durur, onları işlemez. Müslüman olarak kaldığı müddetçe bu 2 günahı işlemeyecektir Müslüman. Birisi hıyanettir, biri de yalan söylemektir. Müslüman asla hıyanet etmez buyuruyor Allah Resulü. Hıyanet edenler münafıklardır. Münafıklıktan bir şube üzerinde olanlar, münafık ahlakına sahip olanlar, onlar hıyanet ederler davasına. Onlar hıyanet ederler arkadaşına. Onlar hıyanet ederler karısına, eşine. Onlar hıyanet ederler hocasına. Onlar hıyanet ederler devletine, milletine. Onlar hıyanet ederler münafıklık ahlakına sahip olanlar. Müslüman milletine, Müslüman devletine, Müslüman kardeşine, hatta esasına bakarsanız Müslüman kafir olan arkadaşına bile hıyanet etmez. Kendisine güvenmiş olanı arkadan vurmaz. Çünkü o kendisine güvenmiştir, ona hıyanet etmesi mümkün olamaz. Allah Resulüne güvenmişlerdi, mallarını ona teslim etmişlerdi Mekke'nin kafirleri. Efendimiz Medine'ye gideceği zaman, hicret edeceği zaman o malları Hazreti Ali'ye teslim etti. Ben gittikten sonra bu malları sahiplerine tekrar ver dedi. Onlar ona Muhammedül Emin diyorlardı. Hakikaten o El Emin idi. Hiçbir zaman hıyanet etmedi. Kendinden sonrasında da o malları teslim edilmesini emretti. Halbuki evini, barkını, vatanını, milletini bırakıp gitmek zorunda bırakmışlardı kendini. Kendisine karşı suikast düzenleyeceklerdi. Buna rağmen orada evini bırakıyordu, arsasını bırakıyordu, akrabalarını bırakıyordu. Madem ki bana bunu yaptınız, ben de sizin mallarınızı götüreyim diyebilirdi. Ama ona rağmen bunu demedi. Hıyanet etmedi. Yalan da söylemedi hayatın hiçbir devresinde. İşte Allah Azze ve Celle buyurur ki, وَاِذْ قُلْتُمْ فَعْدِلُوا Söylediğiniz zaman da adaletle konuşun. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى İsterse de akrabanızın aleyhine olsun, fark etmez. Akrabalarınızın aleyhine olsa bile şahitlik edecekseniz doğruyu söyleyin. İnsanlar akrabalarına karşı zayıflık gösterirler. O yüzden Kur'an-ı Kerim özellikle akrabayı burada zikrediyor. Akrabalarınızın aleyhine olsa bile, yani benim ona yarın işim düşer, akrabamdır, o da bana bakar, o da bana iyilik yapar demeyin. Allah'tan daha fazla hak sahibi olan yoktur üzerinizde. Allah'ın hakkı akrabanın hakkından daha büyüktür. Halkın hakkını düşünüp de hakkın hakkını düşünmemek olamaz. Allah'ın hakkını düşüneceksin. Hakkı düşüneceksin. Ondan sonra akrabalık gelebilir. Zengini düşünmek, zengine kendini sevdirebilmek için onların lehinde şahitlik yapmak, onların istediği doğrultuda konuşmak, adaleti yerine getirmemek, hiçbir şekilde Allah Azze ve Celle insanın zayıf olduğu ne ise, bazen zengine karşı zayıflık gösterir, bazen eşine karşı zayıflık gösterir, bazen akrabasına karşı zayıflık gösterir, bazen bir dostuna karşı zayıflık gösterir. Onun aleyhinde şahitlik yapması gerektiği halde lehinde şahitlik yapar ya da aleyhinde şahitlik yapması gerektiği halde şahitlik yapmaktan vazgeçer. Allah Azze ve Celle ise burada akrabalarınızın aleyhinde olsa bile buyurur. Bu şekilde bizi medeni yapıyor Allah. Bizi cesur yapıyor Allah. Bizi akrabalığın önünde de iki büklüm olmamayı öğretiyor. Zenginliğin önünde iki büklüm olmamayı öğretiyor. İzzetli, şerefli kılıyor bizi. Şerefli insanlar böyle olur. İzzetli insanlar böyle olur. Her şey bir tarafa, doğru bir tarafa der. Bütün dünyayı karşısına alır, doğruyu konuşur. Mesela diyelim ki bir takım insanlar suç örgütleri mi meydana getirmişler? Mesela bir takım insanlar hem demokrasi demişler, hem de ondan sonra kendi iddia ettikleri, kendi savundukları demokrasiyi çiğnemişler de mesela darbe girişimlerinde mi bulunmuşlar? Onların bu darbe planlarına mesela onlardan birisi şahit mi olmuş? Onun o zaman şahitlik yapması, ölümü de göze alması icap etmez mi? Yeryüzünde adaletin tesis edilebilmesi için akraban bile olsa diyor Kur'an, akraban da olsa, makam sahiplerinin aleyhinde de olsa, elinde silah olanların aleyhinde de olsa, kimin aleyhinde olursa olsun doğruyu söylem. Ve iz kultum fa'dilu. Konuştuğun zaman doğru konuş. Ve bi ahdillahi evfu. Ve Allah'ın ahdini de yerine getirin. Allah Azze ve Celle'ye verdiğiniz sözleri yerine getirin. Allah'ın işte size emirleri bunlardır. Bütün bunları yerine getirin. Ahit, ahdullah. Allah'ın ahdi hem Allah'ın emirleridir hem de Allah'ın nehileri. Allah Azze ve Celle bir şey emrettiysem o Allah'ın bize bir ahdidir. Allah bize bir şey nehyetti, haram kıldıysa o Allah'ın bir ahdidir. Ya da Allah Azze ve Celle adına birine söz verdiysek, mesela beyat etmek gibi davadan dönmeyeceğine dair söz verdiyse bu da ahittir. Dönmeyeceğim ölene kadar dediyse mesela, Allah'ın davasından hiçbir zaman ayrılmayacağım. İşime gelse de gelmese de, hoşuma gitse de gitmese de, zor günler gelse de, hiçbir şekilde önüme dağları da çıkarsalar, denizleri de çıkarsalar, hiçbir zaman ayrılmayacağım diye Allah namına söz verdiyse, işte onu da yerine getirecek, hiçbir zaman ayrılmayacak sözünden. Allah Azze ve Celle Allah'a verdiğiniz ahitleri yerine getirin buyurur. Gerek beyat nevinden olsun, gerek Allah'ın farzları, gerek Allah'ın haramları, gerekse mesela Allah namına verdiğiniz bir söz, mesela adakta bulunmak gibi, nezir gibi bir şey, birine bir söz verdiğiniz zamanda Aynı şekilde ama Allah'a söz verdiniz, ama Allah namına birine söz verdiniz. Yahut da Allah'ın ahdinin bir diğer manası da bizim fıtratımıza yerleştirilmiş olan ahittir. Yani bize Allah Azze ve Celle daha ruhlar alemindeyken bizden söz almıştı. Daha bizler yaratılmadan ruhlarımız yaratıldığında Allah bizim ruhlarımıza sordu. Elestu bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bele, evet Rabbimizsin dediler, dedik yani. Hepimiz, bütün insanlar, kafirin ruhu bile, Ebu Cehil'in ruhu bile bele demişti o gün. Hatırlamıyor olabiliriz. Hatırlamıyor olabiliriz ama Allah haber veriyor. Allah haber veriyorsa doğrudur. Böyle oldu diyorsa doğrudur. Madem ki Allah bana söz verdiniz diyor, o halde öyledir. Hatırlamıyor olabiliriz. Annemizin karnında geçirdiğimiz 9 ayı da hatırlamıyoruz. Hatta doğduktan sonraki 2-3 seneyi, belki 4-5 seneyi de hatırlamıyoruz. Ama o dönemi geçirmedik mi? Annemizin karnında değil miydik? Aksini söyleyebilir misiniz? Hatırlamıyor olmak onun gerçek olmadığını gösterir mi? Allah Azze ve Celle bizim ruhumuzdan söz almıştı. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ben sizin kanun koyucunuz değil miyim? Ben sizin terbiye edeniniz değil miyim? Dünyaya geldiğiniz zaman benim koyduğum kanunlara göre yaşayacaksınız. Rabbin manası bu. Rab terbiye eden, kanun koyan demek. Ben sizin terbiye edeniniz değil miyim? Göndereceğim kanunlarla, kitapla sizi terbiye edeceğim. O zaman itaat edecek misiniz, etmeyecek misiniz? Biz ta o zamandan Allah'a söz verdik. Bele dedik, hatırlamıyor olabiliriz. Kıyamet gününde Allah onu da bize gösterecek. Hatırlatacak bize, o zaman evet doğruymuş, şimdi hatırlıyoruz diyeceğiz. İşte bu da bir ahittir. O zaman Allah'a söz verdik. Ama insanoğlu ruh iken, sadece ruhu varken, nefsin baskısı altında değilken, şeytanın baskısı altında değilken, çevrenin, insanların baskısı altında değilken, bu şekilde tam bir teslimiyetle Allah'a teslim oldu. Fakat ne zaman ki nefisle beraber oldu, beden verildi kendine, nefis verildi kendine, şeytan ona müdahale edebildi, çevresi ona müdahale edebildi, yönlendirebildi. İşte o zaman ruhumuz bu baskıların altında zayıfladı. Nefisle beraber olduğu zaman ruh zayıflamaya başladı. Çevre faktörü ruhu zayıflattı. Şeytan da ruhu zayıflattı. İşte o zaman insanın ruhu zayıflayınca bu sefer nefis galip gelmeye başladı. Onun içindir ki yapılması gereken şey ruhu kuvvetlendirmek, nefsi zayıflatmak, şeytanı zayıflatmak ve çevremizde Müslüman insanları meydana getirmek, Müslüman bir toplum meydana getirmek, Müslüman bir toplumun içerisinde yer almak. Aksi halde ruhumuz bu çevre faktörü karşısında hep zayıf kalacaktır. Nefis kuvvetli olduğu müddetçe ruhumuz zayıflayacaktır, ona mağlup olacaktır. Çevremiz kötü insanlardan oluştuğu müddetçe, toplum İslam toplumu olmadığı müddetçe ruhumuz onların karşısında zayıf kalacak ve mağlup olacaktır. Onun içindir ki yapılması gereken şey ruhu kuvvetlendirmek, nefsi zayıflatmak, az yemek, az konuşmak, az uyumak ve bazen yalnız kalmak suretiyle nefsi zayıflatmak, ruhu kuvvetlendirmek ve Müslüman bir toplumla birlikte olmak. İşte insan bunları yaptığı zaman ruhunu kuvvetlendirebilir. Ve işte o zaman o ruh, nasıl ki ruhlar alemindeyken elestu bi rabbikum sualine bele diye cevap vermişti, şimdi dünya hayatında da nefsi, şeytanı ve çevresi insanlar etrafında olduğu halde yine de bele diyebilir. Eğer bu dediğimi yaparsa ruhlar alemindeki gibi bu suale bele diyebilir ve ona göre yaşayabilir. İşte Allah Azze ve Celle o söze de bağlı kalmamızı istiyor bizden. Allah'ın ahdini yerine getirin. Fetih suresinde de Allah Azze ve Celle peygambere beyat edenlerden bahseder. O sana beyat edenler hakikatte Allah'a beyat etmişlerdir buyurur. Sana beyat edenler sana değil gerçekte Allah'a beyat ediyorlar. Yedullahi fevka eydihim, Allah'ın eli onların elleri üzerindedir. Ve her kim ki beyatinden dönecek olursa kendi aleyhine dönmüş olur. Her kim ki beyatine sadık kalacak olursa Allah ona bir ecr-i azim verecek. Ona büyük bir sevap verecektir. Orada da Allah Azze ve Celle Allah'a verdiğiniz ahdi bozmayın buyuruyordu. Demek ki o ayette ahit beyat manasında kullanılmış. Allah Azze ve Celle ahitlerinizi yerine getirin. Kişi karısına mesela söz verdiyse ahdini yerine getirmeli. Mesela bir insanla anlaşma yaptıysa da ahdini yerine getirmeli. Nasıl konuştuysa öyle. Karısına mesela mehir vereceğini sözünü verdiği halde Allah'ın emri olan mehri nikahta tayin etmişse mesela onu vereceğini sözünü vermiş demektir. Onun sözünü verdiği halde mehrini vermeyenler, karısına verdiği sözü tutmayanlar, o şekilde ölüp gidenler, bari ben öldükten sonra mehrini verin annenizin diye çocuklarına vasiyette de bulunmayanlar, ahitlerini yerine getirmeyenler sınıfındandırlar. Ortağıyla yapmış olduğu anlaşmayı bozanlar veya devletler arası anlaşmaları bozan devletler, Allah Azze ve Celle'nin bu emirleri devletler arası hukukla da ilgilidir. Toplumun hukukuyla da ilgilidir. Bir ferdin hukukuyla da ilgilidir. Allah Azze ve Celle herkese verdiğiniz sözü yerine getirin buyuruyor. Eğer o söz helal dairesinde verilmiş bir söz ise, eğer haram değil ise Allah'a verdiğiniz sözü yerine getirin. İnsanlara verdiğiniz sözü yerine getirin. Fıtratınızla Allah'a söz vermiştiniz, o sözü de yerine getirin. Allah'a bela demiştiniz, Rabbimizsin, sana itaat edeceğiz demiştiniz, o sözü de unutmayın. Zalikum massakum bihi leallekum tezekkerun. İşte bütün bunlar, bu sayılanlar, bir evvelki ayette söylenen 4 tane nehi ve 1 tane emir, 5 hüküm, 4 haram ve 1 farz. 5 hüküm o ayette gelmişti, yani 151. ayette. Bu 152. ayette de Allah Azze ve Celle oradakinin tersine orada bir emir vermişti. Burada 3 emir. Orada 4 nehi ile nehyetmişti. Burada Allah Azze ve Celle bir nehi ile nehyediyor. Ve bu şekilde 151. ayette 5 hüküm, 152. ayette de 4 hüküm, toplam 9 hüküm ile hükmedilmiş oluyor. Ve bu ayetin sonunda Allah Azze ve Celle işte bütün bunlar zalikum vassakum bih leallekum tezekkerun. Bunlar size Allah'ın vasiyetidir, Allah'ın emirleridir, Allah'ın tavsiyeleridir. Ta ki tezekkür edesiniz diye. Ta ki hep bunları hatırlayasınız. Her zaman bunun hikmetini düşünesiniz. Allah Azze ve Celle böyle hükümler veriyorsa bunun bir hikmeti vardır diyesiniz. Allah'ın kanunlarına itaat edesiniz. Daima aklınızda kalsın. Daima hatırlayasınız diye tezekkür edesiniz. Zikredesiniz, hatırlayasınız, unutmayasınız diye. Allah size bunları emrediyor. Zikir insanın kalbinin gafletten uzak olması, daima dinç olması, diri olması, canlı olması, uyanık olması halidir. İnsanın Allah'a zikretmesi demek, insanın kalbinin uyanması demek. İnsanın Allah'a zikretmesi demek, kalbinin gafletten kurtulması demek. İşte o yüzden burada zikir o manada, bütün bu manalarıyla anlayabilirsiniz. Allah size bütün bunları emrediyor ki tezekkür edesiniz, zikredersiniz, hatırlayasınız, unutmayasınız. Bu emirlerin bir hikmeti olduğunu düşünesiniz. hikmetini araştırasınız diye size bunlar emrediyor. وَاَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا Ve işte bu yol benim yolumdur. Öyle söyle ey Resulüm. De ki onlara işte bu yol benim yolumdur. Benim yolum budur. Yani ben de bunlara itaat etmekle emrolunuyorum. Ben de bu yola itaat ediyorum yani. Sırat-ı yani. Yani bu yalnızca sırat-ukum değil, sizin yolunuz değil. Aynı zamanda sırat-ı benim de yolum. Yani ben peygamberim diye bu hükümler beni bağlamıyor diye bir şey yok. Bana vahiy geliyor diye, Allah beni seviyor, ben de Allah'ı seviyorum diye, Allah benden razı, ben de Allah'tan razıyım diye, ben peygamberler peygamberiyim diye, ben bu hükümlerden müstahni değilim. Benim de bu hükümlere ihtiyacım var. Ben de bunlara itaat ediyorum. Ben de bunlara göre yaşıyorum. Yani tarihte bir takım sapık fırkaların anladığı gibi değil demek ki. O sapık fırkalardan bazıları şöyle anladılar. Ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin ayetini yanlış anlamak istediler. Rabbine ibadet et, yakin sana gelene kadar. Yakin sana gelene kadar. İlim, kesin olan ilim sana gelene kadar. Ama aynı zamanda ölüm manasındadır yakin. Ölüm sana gelene kadar. Ölüm döşeğine düşünceye kadar, sana bu hal gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Allah Azze ve Celle bu ayetiyle ölüme kadar ibadeti emrettiği halde onlar yanlış anlamak istediler ve dediler ki, bize Hazreti Ali'den ilim geliyor. Bize yakin geldi. Artık biz ibadet etmeyiz. Çünkü zaten bize Allah ilim verdi dediler. Çünkü ayet öyledir dediler. İlim sana gelene kadar ibadet et. Yani ilim geldiği zaman artık ibadetler senden sakıt olur. Demek istiyor dediler. Öyle anlamak istediler. Halbuki bizatihi peygamberimiz ölene kadar ibadet etti. Yatağından kalktı son anında bile namaz kıldıracak hali yoktu. Hazreti Ebu Bekir'in namaz kıldırmasını emretti. Hayatındayken bir tek onun arkasında namaz kıldı. Söyleyin dedi, Ebu Bekir namaz kıldıracak. Ve sonra kendisi de inleye inleye yavaş yavaş gelerek safa dahil oldu ve onun arkasında namaz kıldı. Allah'ın Resulü, Allah'ın Resulü olduğu halde böyle. Hazreti Ali sabah namazında camiye giderken şehit edildiği halde güya Ali'nin izinden gittiğini söyleyenler, bize Ali'nin tarafından ilim geldi deyip artık namaza gerek kalmadı, oruca gerek kalmadı, bizden teklifler sakıt oldu diyenler, sapanlar ve saptıranlar, onlar dinin dışına çıkmışlardır. Allah Azze ve Celle burada peygamberimizin böyle söylemesini emreder. Sen de diyeceksin ki bu benim de yolum, sıratı. Bu benim de yolumdur, yalnız sizin yolunuz değil. Bu emirlerle yalnız siz mesul değilsiniz, ben de mesulüm. Böyle söyle onlara. Demek ki Allah Azze ve Celle peygamberimize bu yola kendisinin de girmesi gerektiğini bu şekilde zımnen ifade etmiş oluyor. Ve onlara de ki ey Resulüm, وَاَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا İşte bu yol dosdoğru yol, bu yol benim yolum, dosdoğru yoldur bu yol. Mustakim olan yol budur. İbn-i Mesud'dan gelen bir rivayete göre Allah Resulü bir seferinde sahabesiyle beraber otururken eliyle kumların üzerinden bir çizgi çizdi. Dümdüz bir çizgi çizdi ve dedi ki işte bu sırat-ı müstakimdir. İşte bu benim yolumdur ve bu Allah'ın yoludur buyurdu. Sonra o çizginin kenarından birçok çizgiler çizdi ve dedi ki işte bu da şeytanların yoludur. Bunların, bu yolların her birinin başında bir şeytan oturur. ve şeytan oraya davet eder. Her bir yola davet eden bir şeytan var. İdeolojilere davet eden şeytanlar. Kimisi sosyalizme davet eder. Kimisi bilmem neye. Kimisi faşizme davet eder. Kimisi başka bir ideolojiye, insan mahsulü olan fikirlere davet eder. Kimisi şehvete davet eder. Kimisi müziğe, kimisi kadına, kimisi içkiye davet eder. İşte bu yollar hepsi şeytanın yollarıdır buyurdu Allah Resulü. Demek ki yol, doğru yol bir tanedir ama yanlışlar çoktur. Hak tektir ama batıl çoktur. İşte onun için Kur'an-ı Kerim burada buyurur ki فَاتَّبِعُوا İşte o yola itaat edin, o yola ittiba edin, o yola uyun. Bu yola uyun, benim yoluma uyun, sırat-ı müstakim. اِهْدِنَا السِّرَاتَ الْمُسْتَقِيمِ diyoruz günde 40 defa. İşte bu yol benim yolum, sırat-ı müstakim yol. Sırat-ı müstakim işte bu benim yolum, müstakim olan yoldur. Nedir bu sırat-ı müstakim? Kimlerin yoludur? اِهْدِنَا السِّرَاتَ الْمُسْتَقِيمِ Allah'a dua ediyoruz ya Rabbim, bizi sırat-ı müstakime ilet, dosdoğru yola ilet, müstakim olan yola ilet, o diğer yollara girmekten bizi muhafaza et. Nedir o yol? Sırat-ı lezine en'amte aleyhim. Nimet verdiğin kimselerin yolu ya Rabbi, peygamberlerinin yolu ya Rabbi, evliyanın yolu ya Rabbi, ulemanın yolu, şühedanın yolu, sülahanın yolu ya Rabbi. Nimet verdiklerinin yolu, nimetlendirdiklerinin, doğru istikamete sevk ettiklerinin, doğru bir hayat yaşayanların yolu, bizi onların yoluna ilet ya Rabbi diye her gün Fatiha'da söylüyoruz, Allah'a dua ediyoruz. İşte o yol, sırat-ı müstakim, ona ittiba edin. Demek ki Allah Azze ve Celle sadece sırat-ı müstakime inanmayı değil, ona ittiba etmeyi emrediyor. İslam'a inanmayı değil, İslam'a uymayı emrediyor. Allah'a inanmayı değil, Allah'a itaati emrediyor. Resulüne inanmayı değil, sadece Resul'e ittibayı emrediyor. Demek ki bu işin başı evvela Allah'a şirk koşmayacak. Ondan sonra da Allah'ın yoluna ittiba edecek. Demek ki bizden istenilen şey sadece iman değil, kabul değil, aynı zamanda uymak. Onun içindir ki mesela bir Hristiyan, bir Yahudi ya da bir başkası mesela dese ki size gelen bu kitaba inandım, Kur'an'ın kelamullah olduğuna inandım, sizin bu peygamberinizin de Resulullah olduğuna inandım. Ama o Resul sizin Resulünüzdür. Size gönderilmiştir, o kitap da size gönderilmiş bir kitaptır, beni bağlamaz dese, ben kendi kitabıma bağlı kalmakla mükellefim dese bir Hristiyan mesela, ehli kitaptan birisi, ben kendi kitabıma ittiba ederim, ben sizin kitabınıza uymak zorunda değilim, bize bu kitap verildi, biz buna uyarız dese mesela, bu iman iman değildir. Kur'an'a ittibayı kabul etmedikçe, peygambere ittiba etmeyi kabul etmedikçe bu iman iman olamaz. Onu peygamber olarak görse bile, Kur'an'ı Allah'ın kitabı olarak görse bile, yine de bu iman iman değildir. Çünkü peygamber bütün insanlara gönderildi. Kitap da bütün insanlara gönderildi. Sadece Araplar mı kitaba uyacaklar? Bütün insanların uyması emredildi. Kur'an başka bir yerde buyurur ki de ki onlara inni Resulullah ileykum cemi'a, ben hepinize gönderilmiş Allah'ın peygamberiyim. Hepinize gönderilmişim ben. Furkan suresinin başında da buyurduğu gibi tebarekellezi nezzelel furkane ala abdihi liyekuna lil alemine nezira. Allah bu kitabı, bu Furkan'ı neden gönderdiğini anlat diyor. Liyekuna lil alemine nezira. Bütün alemlere, sadece Araplara değil, Türklere, Kürtlere değil, bütün alemlere uyarıcı olsun diyem. Dolayısıyla bütün alemlerin uyması gerekiyor. Sadece kabul etmekle emrolunmuyoruz. Sadece imanla emrolunmuyoruz. Aynı zamanda ittiba etmekle emrolunuyoruz. İşte dinler arası diyalogda yapılan hatalardan birisi bu. Zaten İslam'da böyle bir şey mümkün değil. Dinlerin arasında zaten diyalog olmaz. Dinler birbirlerini reddederler. Dinden dine geçiş olur. Bunların ortası bulunmaz. Hazreti İsa ya Allah'tır ya insandır. Ya ilahtır ya insandır, bir peygamberdir. Bunun ortası olmaz. Onun içindir ki orta yol bulunamaz. Ve bunun birine inanan diğerini inkar etmiş olur. Dolayısıyla birini kabul eden diğerinin kafiri olur. Öbürünü kabul eden bunun kafiri olur. Bunu reddeden olur. Dolayısıyla Müslüman olan Hristiyanların bu temel akidesini reddetmek zorundadır. İşte mesela onlardan birisi diyelim ki şöyle diyor olsa, acaba bu doğru olur mu? Bu kabul edilebilir mi? Kitabınızın Allah'ın kitabı olduğunu kabul ediyorum. Peygamberinizin de Allah'ın peygamberi olduğunu kabul ediyorum desem, Müslümanın bununla iktifa etmesi, doğrudur tamam artık bu adam Müslüman oldu demesi doğru olamaz. Onun Kur'an'a ve peygambere ittibayı kabul etmesi lazım. Tüm insanlığa gönderilmiş bir peygamber olduğunu, bu kitabın da tüm insanlığa gönderildiğini kabul ediyorum ve ben de buna uymak zorundayım. Ve benim elimdeki kitap da Allah'ın kitabı değildir. Muharreftir, bozulmuştur. Ve İsa da Allah'ın oğlu değildir, peygamberdir demesi icap eder. Bunları demeden iman etmiş sayılamaz. Bir tek ben Müslümanım demekle, La ilahe illallah demekle Müslüman olunamaz. Peygambere ve kitaba ittiba etmeyi kabul edecek, peygamberin ve kitabın tüm insanlığa gönderildiğini kabul edecek ve Hazreti İsa'nın ve Uzeyr'in insan olduğunu kabul edecek, bunların ilah olmadığını itiraf edecek, ancak o zaman Müslüman olduğu kabul edilebilir. Ve Allah Azze ve Celle bütün insanları buna davet ediyor. De ki onlara, ey Resulüm, ve enne hâze sırâtî mustakîme. İşte bu benim yolumdur. Mustakîm olan yol işte budur. Size söylenen bu şeyler, işte bunlar. Hatırlarsanız 10 hükümden bahsetmiştim. Burada Allah Azze ve Celle işte bu şekilde 10. hükmünü de ifade etmiş oluyor. 151. ayette 5 hüküm, 152. ayette 4 hüküm. Ve şimdi bu ayette de Allah Azze ve Celle iman ve tevhidi emrederek, peygambere uymayı emrederek, ittibayı emrederek, sırat-ı müstakime uymayı emrederek, ondan dışarı çıkmamayı emrederek imanı ve tevhidi emretmek suretiyle 10. hükmünü vermiş oluyor. İsra suresinde de Allah Azze ve Celle buna benzer şekilde 15-16 hükümden bahseder. Buradaki hükümler onların bir kısmı. Burada olmayan hükümler de var. Mesela böbürlenerek yürüme, mesela israf etme, cimri de olma gibi bir takım hükümler orada zikredilir. Bu şekilde işte bunlar Allah'ın sıratıdır. Bizden uymamız istenilen sırat işte budur. Ve la tettebi'u subul. Diğer yollara uyma ey Resulüm. Ve ey müminler, diğer yollara uymayın. Başka ideolojilerin peşinden gitmeyin. Hak bir tanedir. Belki siz başka şeyleri bazı dönemlerde hak zannetmiş olabilirsiniz. Bir şey mesela belki sizin memleketinizde doğru gibi görülebilir. Başka bir memlekette yanlış görülebilir. Sanayi toplumlarında ahlaki olarak kabul edilen bir şey, tarım toplumlarında ahlaksızlık olarak görülebilir. Yollar çok olabilir yani. Kriterler çok olabilir ama bu doğru değildir. Birçok kriterin olması, falan toplumun mesela, diyelim ki Amerikalıların bir şeyi ahlaki olarak görmesi, onun ahlaki olduğunu göstermez. Biz onu ahlaksızlık olarak görüyorsak, onun ahlaksızlık olduğunu da göstermez. Birileri bir şeyi ahlaksızlık olarak görüp, diğerleri ahlaki olarak görebilirler. Her ikisinin de bir kıymeti harbiyesi yoktur. Allah'ın ahlaki dediği ahlakidir. Ahlaksızlık dediği de ahlaksızlıktır. Bütün dünyada geçerli olacak olan kriterler lazım. Bütün dünyada geçerli olacak olan kriterlere ihtiyaç var. Yoksa dağılırsınız. İşte Kur'an o noktaya işaret eder. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُولَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِهِ Başka yollara uymayın, ittiba etmeyin. Eğer edecek olursanız o zaman sizi Allah'ın yolundan saptırırlar. Allah'ın yolundan ayrılırsınız. Demek ki başka yollar, yanlış yollar doğru yolun önünde engeldir. Bütün yanlış yollar doğruya engeldir. Onun için o bütün yanlış yollar kaldırılmalı. Medeniyetlerin nasıl ittifak edeceğinin yolunu gösteriyor Kur'an bize. Medeniyetler var olduğu müddetçe hiçbir zaman ittifak olmayacaktır. Bu bir hayaldir ve yalandan ibarettir. Tarihin hiçbir döneminde medeniyetler ittifak edememiştir. Farklı yollar var olduğu müddetçe, farklı hayat tarzları, farklı kriterler, farklı insani ve ahlaki kriterler var olduğu müddetçe hiçbir zaman çatışma bitmeyecektir. Geçmişte de bitmemiştir. Bugün de devam ediyor. Yarın da devam edecektir. Medeniyetler varsa çatışma kaçınılmazdır. Bunun insanların vahdeti, insanların birlik beraberliği, ittifak etmesi bir tek medeniyetin kurulmasıyla mümkündür. Birçok medeniyet var olduğu müddetçe çatışma kaçınılmazdır. Ama hangi medeniyet? Bir toplum başka bir toplumun kurduğu medeniyete itaat edecek mi? Bir toplumun hayat tarzını başkaları kabul edecek mi? Bir toplumun ortaya koyduğu insani ve ahlaki kriterleri diğerleri kabul eder mi? Etmez. O halde çaresi nedir? Bütün toplumların kabul edebileceği kriterlere ulaşmak. Bütün zamanlara ve bütün mekanlara ve bütün insanlara uygun olan kriterleri elde etmek. Fakir toplumlara da zengin toplumlara da uyacak kriterler bulmak. Ve insanın bunu yapmaya gücü yetmez. Bu sadece ve sadece Allah'ın ilmi dahilinde olan bir meseledir. Bütün insanları tanıyan Allah'tır. İnsanların ruhunun derinliklerinde olanı bilen Allah'tır. Nefislerde nelerin saklı olduğunu bilen O'dur. İnsanı tanıyan O'dur. İnsanın psikolojik yapısını bilen O'dur. Bütün zamanları, bütün mekanları bilen O'dur. Gaybı bilen O'dur. Dolayısıyla O'ndan başkası bütün insanlara uygun olacak bir takım kriterler koyamaz. Bir memleketin, bir devletin koyduğu kriterler diğer memlekete uymayacaktır. Ve onlar kabul etmeyeceklerdir. Ama Allah koyacak olursa o kriterleri bütün dünya kabul eder etmek zorundadır. Dolayısıyla çözüm oradadır. İttifak o zaman mümkün olabilir. Mesela şu anda memleketimizin girmeye çalışmış olduğu Avrupa Birliği'nin koyduğu kriterlere göre Allah'ın ne kadar haramı varsa hepsi helaldir. Kopenhag kriterleri sadece özgürlüğü arttırmıyor. Sadece düşünce özgürlüğünü sağlamıyor. İçkiye de özgürlük verir, kumara da verir, zinaya da verir. Allah'ın haram dediği bütün haramlara özgürlük tanır. Allah ise bunları kabul etmez. Müslüman bir toplumun bunları kabul etmesi mümkün değil. Dolayısıyla öyle bir yerden gelmeli ki kriterler, ona herkes itaat edebilmeli. İşte o ancak Allah'tır. Allah'tan başkası koyacak olursa birileri itiraz edecektir haklı olarak. İşte onun içindir ki hükümler Allah'a ait olmalı. Yusuf suresi o yüzden hüküm ancak Allah'ındır buyurur. İşte bunları söyle onlara ey Resulüm. Allah demek vahdeti emrediyor. Demek Allah tevhidi sağlıyor. Demek Allah Müslümanların birlik, beraberlik için hatta tüm insanların birlik içerisinde olmasını emrediyor. Demek İslam tevhidi gerçekleştiriyor dünyada. Demek İslam Allah'a iman mevzuunda tevhidi gerçekleştirirken, Allah'tan başka bir otorite kabul etmemeyi öğretirken, aynı zamanda dünyada da tevhidi gerçekleştiriyor. Ve bu şekilde bütün insanlar tek vücut oluyorlar. O yüzden Kur'an diyor ki, وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلْ O değişik yollara uyma. Allah'ın yolu bir tanedir. Yol bir tanedir. O değişik yollara uymam. Değişik ideolojiler ortaya atacaklar. O ideolojilerin peşinden gitme. Her birisi güya kendince bir takım sorunları çözümleyebilmek için bir takım ideolojiler ortaya koyacaklar. Kapitalizm nasıl meydana çıktı? Kapitalizm burjuvanın ruhban sınıfına karşı zaferiydi. Fransız ihtilali o burjuvanın yaptığı bir ihtilaldi. Ruhban sınıfına karşı, kiliseye karşı yapılmış bir ihtilaldi. Aristokrasiye karşı yapılmış bir ihtilaldi. Yani ruhban sınıfının varlığı, aristokratların varlığı, kapitalistlerin devrim yapmasına sebep oldu ve kapitalizm ortaya çıktı. Sonra kapitalizmin haksızlıkları, zulümleri sosyalizmin ortaya çıkmasına sebep oldu. Sonra sosyalizmin yanlışları faşizmin ortaya çıkmasına sebep oldu. Hepsi birbirini doğurdu. Kadınlara karşı yapılan haksızlıklar feminist hareketleri ortaya çıkardı. Feminizm böyle ortaya çıktı. İşte Kur'an buyurur ki o yanlış yolları, o ideolojilere uyma. Başka ideolojiler de olabilir. Şu anda mesela insanları bütün dünyada neye davet ediyorlar? Demokrasiye davet ediyorlar, öyle değil mi? Halbuki demokrasinin var olduğu memleketlerde bu demokrasi denilen sistem neyi halledebilmiş? Ahlakı mı koruyabildi? Dini mi korudu? Aklı mı korudu? Malı mı, canı mı, nesli mi korudu? Yani onların o demokrasileri neyi korudu acaba, söyleyebilirler mi? O demokrasinin hakim olduğu ülkelere bir bakın. Hadi bizim memleketimizde demokrasi yok. Hadi bizim memleketimizde darbeye alışmış bazıları. Hadi bizim memleketimizde fikir özgürlüğü yok. Ama oralarda güya var. Oralarda acaba neyi halledebilmişler? Acaba orada mesela insanoğlunun dine ihtiyacı var. Dini korudu mu onların demokrasisi? Aklı korudu mu mesela onların demokrasisi? Akla muhalif şeyler yapılmıyor mu o devletlerden? Mal korundu mu orada? Faizle insanların malı sömürülmüyor mu? Nesil korundu mu oralarda? Nesil bozulmadı mı? Canlar öldürülmüyor mu? Anarşi her tarafta kol gezmiyor mu? Bu demokrasi denilen şey dünyada hangi sorunu halletti acaba şimdiye kadar? Neden insanlar Rablerine dönmüyorlar? Neden senin A vitaminine ihtiyacın olduğunu biliyor Allah. A'yı da veriyor. B'ye ihtiyacın olduğunu biliyor. B'yi de veriyor. Neye ihtiyacın varsa bütün ihtiyaçlarını karşılayan Allah. Acaba senin en önemli ihtiyacın olan doğru yolda gitme ihtiyacını düşünmemiş olabilir mi? Senin en önemli ihtiyacın bu. Doğru istikamette gitmek, medeni olmak, dünyada ve ahirette huzur elde etmek, dünyada insanca yaşamak, Allah'ın dünyasında Allah'a itaat ederek medenice yaşamak ve sonra da cennetini kazanmak, Allah Azze ve Celle'nin bu yolu bize göstermemesi mümkün müdür? En küçük ihtiyacımıza varana kadar bize yol gösteren, ihtiyacımızı karşılayan Allah, bizim en önemli ihtiyacımızı acaba karşılamamış olabilir mi? Mikropları bile idare eden, onları bile başıboş bırakmayan, gökteki yıldızları, galaksileri idare eden, hayvanları idare eden Allah insanı başıboş bırakmış olabilir mi? Allah Azze ve Celle buyurur ki, اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَ İnsan başıboş bırakıldığını mı zannediyor? İnsana böyle önlerine bir sürü yollar konulmuş olabilir. Ama insanın sırat-ı müstakim üzere gitme zorunluluğu var. İnsan başıboş bırakılmamış. Mikroplar bile başıboş bırakılmamış. Kuşlar başıboş bırakılmamış. arılar, karıncalar başıboş bırakılmamış. Nasıl olur da en şerefli varlık olan insan başıboş bırakılır? Hayvan bile başıboş bırakılmıyorken nasıl olur da Allah'ın halifesi olacak olan insan başıboş bırakılır? Mümkün değil böyle bir şey. İşte o yüzden Kur'an buyuruyor, başka yollara uyma. Onlar önüne başka yollar koyacaklar. O yollar sizi parçalayacak. وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمَ سَب۪يلِ Bu yollara uyacak olursanız onun yolundan uzaklaşacaksınız. Teferruk edecek, dağılacaksınız. ذَٰلِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ İşte bütün bunlar Allah'ın size vasiyetleri. Allah'ın size emirleri. Ve Allah Azze ve Celle'nin bu emirlerine uyun ki ta ki muttakilerden olasınız, korunasınız, toplumunuz korunmuş olsun. Aksi halde toplumunuz bu belalardan korunmayacak. Bunlara uyun ki dini koruyasınız, aklı koruyasınız, malı koruyasınız, canı koruyasınız, nesillerinizi koruyasınız. Bu hükümler size bunun için verildi. Sadece konuşasınız diye değil. Bunlara ittiba edin. Başka şeylere ittiba etmeyin. Allah Azze ve Celle demek ki dinini konuşalım diye göndermiyor. Hayatımızda tatbik edelim diye gönderiyor. Ve dersin başında da ifade ettiğim gibi dinin bütün hükümlerine uyabilmek ümmet olmadan mümkün değil. %100'üne uyabilmek ümmet olunca mümkün. Devlet olsanız bile mümkün olmuyor %100'ünü gerçekleştirmek. Ta bu şekilde Allah Azze ve Celle Müslümanları ümmet olmaya zorluyor. Çünkü sizi bu hükümleri, bu hükümlerle amel etmeye sizi mecbur ediyor. Bu hükümlere uymak zorundasınız diyor. Ve bu hükümler siz toplum olmadığınız, ümmet olmadığınız müddetçe uyamayacağınız hükümlerdir. Bu hükümlerin hepsini fert olarak gerçekleştiremezsiniz. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle müminleri cemaat olmaya, cemaatin en büyüğü olan ümmet olmaya teşvik etmekte ve bunu emretmektedir. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan ve çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi senin hükümlerini gerçekleştirebilmek için, senin medeniyetini kurabilmek için gayret gösteren Müslümanlara yardım eyle. Ya Rabbi bizi de onların içinden eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Senin uğrunda mücadeleyi sevdir bize. Yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.